Ayrım 26. Titanic. Clive Cussler. Sayfa 268. Pit hikayesine devam etti. Gümüş ve Altın Kod adlı ajanlarınız batık geminin çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar konusunda size akıllıca bir yöntemle bilgi gönderiyorlardı. Bunun için aküyle çalışan ve su altında sonar benzeri ses dalgaları yayan bir cihaz kullanıyorlardı. Capricorn'un sonar operatörü bana bundan bahsettiğinde durumu tahmin etmem gerekirdi. Ama ben de yanıldım ve bu sesin Titanik'teki kopuk bir metal parçasının bir yere çarpmasıyla oluştuğunu sandım. Birinin Morse alfabesiyle mesaj gönderebileceğini hiç düşünemedim tabii. O şifreli mesajları dinleyip çözmek aklımıza bile gelmedi. Halbuki o mesajlar Mihail Kurkov isimli geminizin bir telsizcisi tarafından hidrofonlarla alınıyordu. Pit sustu ve çevresine bakındı. Orada bulunanların hepsi de büyük bir dikkatle onu dinliyorlardı. Henry Monk'ın kötü bir zamanlamayla tuvalet ihtiyacı duyması işleri karıştırdı diye sürdürdü hikayesini. Monk tuvaletten dönerken Safo 2'nin içinden gelen sesi duyup araştırdı ve ajanlarınızdan birini iş başında yakaladı. Adamınız belki de onu kandırmak istedi ama başaramadı. Çünkü Monk bir alet uzmanıydı. Haberleşme aletini görür görmez tanıdı ve tabii kafasına Woodson'ın fotoğraf sehpasıyla vurularak susturuldu. Adamınız güç durumda kalmıştı ve cinayetine kaza süsü vermek için Monk'ın başını tutup alternatör kutusunun kapağına vurdu. Ama biz bunu yutmadık. Doktor Bailey Monk'ın ensesindeki çürüğü görmüştü. Ama cinayeti kimin işlediği konusunda hiçbir ipucu yoktu. Ve bu nedenle yeterli kanıtları buluncaya kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Daha sonra denizaltıya girdim ve bir araştırma yapıp hafifçe eğilmiş üçlü fotoğraf sehpasının bir bacağını buldum. Sizin akıllı casusunuz bizimle alay etmek ister gibi hem sehpayı hem de mesaj yolladığı aleti Monk'ın dolabına saklamıştı. Karşımda profesyonel bir ajan olduğunu anlamıştım tabii. Bu nedenle bulduklarıma hiç dokunmadım ve oldukları yerde bıraktım. Çünkü üzerlerinde parmak izi bulunmayacağını çok iyi biliyordum. Ajanınızın bir süre bekleyip tekrar Mihail Kurkov'la temasa geçeceğine emindim ve böylece beklemeye geçtim. Pravlov güzel bir hikaye diyerek gülümsedi ama elinizde kesin kanıt yok değil mi? Pit garip kuşku uyandıran bir gülümsemeyle onun yüzüne baktı. Kanıtı eleme yöntemiyle buldum diye cevap verdi. Katilin denizaltıda bulunan ve o sırada uyumaları gereken ikinci ekipten biri olduğu belliydi. Bir süre sonra bu üç kişinin görev programlarında değişiklik yaptım. Onları birkaç günde bir değiştiriyor ve ikisi su üstü gemide görevliyken üçüncüsünü denizaltıyla dalışa gönderiyordum. İşte böylece sonar operatörümüz olaydan sonraki ilk su altı Morse mesajını yakaladığında katilin kimliği de meydana çıkmış oldu. Spencer dayanamadı. "Kim o Pit?" diye sordu. "Burada 10 kişiyiz. İçimizden biri mi o namussuz?" Pit bir süre Pravlov'un gözlerine baktı ve sonra birden dönüp lambanın altında duran bitkin adamlardan birini başıyla işaret etti. "Seni buradan marşlarla gönderemeyeceğim ve sadece gemi bordasına vuran dalgaların sesleriyle yolcu edebileceğim drummer. Ama yine de bizlere son bir sahne selamı verebilirsin herhalde değil mi? Bu aynı zamanda elektrikli sandalyeden önceki son selamın da olacaktır."
Gunn büyük bir şaşkınlıkla "Ben drummer mı?" diye bağırdı. "İnanamıyorum. Woodson'ın katiline saldıran ve yaralanan bu adam mı? İmkansız bu."
Pit hepsi numaraydı diye devam etti. Kimliğinin şimdilik gizli kalmasını istiyorlardı. Hepimiz ortadan kaldırılıncaya kadar onu eskisi gibi gizli tutacaklardı. Çünkü gemiyi ele geçirmek için harekete geçmemiz halinde durumu Pravlov'a haber verecek birinin hala içimizde bulunması gerekiyordu.
"Jardina beni de kandırdı Hergele" diye omurdandı. "Kurtarma operasyonu sırasında iki kişinin yapabileceği işleri tek başına yapıyor, kendini öldürürcesine çalışıyordu."
Pit, "Hah, öyle mi sanıyorsun?" diyerek güldü. "Evet, hep çalışır görünüyor, terliyor ve yağlara bulanıyordu. Ama onun tam olarak bir işi bitirdiğini gördün mü acaba?"
"Gunn, ama nasıl olur?" diye mırıldandı. "Ben bu adamın gece gündüz demeden çalıştığını, diğerlerini de kontrol edip gemiyi sürekli gözetim altında tuttuğunu sanıyordum."
"Hepiniz yanılmışsınız işte. Evet, o gemiyi gözetim altında tutar gibi sürekli dolaşıyordu. Ama aslında portatif bir asetilen lambasıyla geminin ambarlarında delikler açıyor ve içeriye su dolduruyordu."
Spencer işte buna gerçekten inanamam dedi. Ruslar gemiyi ele geçirmek istediklerine göre bunu neden yapsın ve gemiyi sabote etsin ki?
Pitt Titanic'i çekme operasyonuna geciktirmek için diye yanıt verdi. Zamanlama çok önemliydi. Ruslar gemiye ancak kasırganın gözüne girdiğimizde, yani rüzgar ve dalgaların azaldığı bir dönemde çıkabilirlerdi. Biz bunu da düşünemedik. Romorkörlerin gemiyi hiçbir sorun çıkmadan yedeğe alıp çekmeleri halinde kasırganın gözünü 30 mil mesafeyle kaçıracaktık. Ama Drummer'ın gayretleriyle artış gösteren gemi yatışı nedeniyle Titanic'i yedeğe alma çalışmalarında bazı sorunlar çıktı. Kablonun kopuşundan önce koca gemi sağa sola gidip romorkörlerin sürat düşürmelerine neden oldu. Pravlov ve boğaz kesen katillerinin gemiye kolayca çıkmaları da Drummer'ın başarılı sabotaj girişimlerinin sonucu işte. Artık hepsi gerçeği kavramışlardı. Aslında hiçbiri de Drummer'ın pompalarda çalıştığını ve gerçekten bir işte gayret gösterdiğini görmemişlerdi. Adam sürekli olarak yalnız dolaşmış, çalışır görünmüş ve sık sık da engeller nedeniyle geminin her yanına gidememekten şikayet etmişti. Hepsi gözlerini Drummer'a dikmiş, uzaydan gelmiş bir yaratığa bakar gibi bakıyorlar ve onun kendisini korumak için bir şeyler söylemesini, Pitt'in anlattıklarını inkar etmesini bekliyorlardı. Ama Drummer hiçbir şeyi inkar etmedi ve kendisini de korumadı. Yüzünde önce bir can sıkıntısı ifadesi belirdi ama birkaç saniyede kayboldu. Adamdaki ani değişimi görmek hepsini şaşırtmıştı. Yorgun ve yarı kapalı gözler birden kaybolmuş, yerine canlı ve parıldayan gözler gelmişti. Vücudunun o yorgun hali de kaybolmuştu. Drummer birden dipdiri ve neredeyse aristokratik görünüşlü bir adam halini almıştı. Kendinden emin bir tavırla Pitt'e baktı. ''Birinci sınıf bir casusun bile gurur duyacağı kadar zeki ve sezgileri güçlü bir adamsın. Kutlarım seni Pitt'' diye konuştu. ''Ama ne yazık ki durumu asıl değiştiren şeyleri bulmayı başaramadın.''
Pitt ''Şuna bir bakar mısınız?'' diyerek güldü. ''Eski dostluğumuzun aksanı bile değişti.''
''Drummer ama hepinizi kandırmayı da başardım değil mi?'' dedi.
''Başardığın sadece bu değil Drummer. O pis mesleğini icra ederken sırları çalmayı ve arkadaşlarını öldürmeyi de öğrendin.''
''Drummer ne yaparsın? Bunlar da mesleğin gerektirdiği işler.'' diyerek omuzlarını silkti. Bunları söylerken eski arkadaşlarının arasından ayrılmış ve Pravlov'un yanına gitmişti.
''Söylesene sen hangisisin? Gümüş mü yoksa altın mı?''
''Drummer artık bunun önemi yok ama söyleyeyim.'' dedi. ''Benim kod adım altın.''
''O halde kardeşin de gümüş oluyor değil mi?'' Drummer'ın o kendinden emin ifadesi birden kaybolmuştu.
''Bunu da mı biliyorsun?'' diye sordu. Şaşırmıştı ve gözlerini açmış Pitt'e bakıyordu.
''Pitt senin kim olduğunu tahmin ettikten sonra bulgularımı pek güçlü olmasalar da FBI'ye gönderdim. Pravlov ve Sovyet donanma istihbaratındaki arkadaşların sizin kimliklerinizi gizlemek için epey uğraşmışlar doğrusu. Onları takdir ettim. Sizin hakkınızda bir sürü yanıltıcı hikaye uydurup ortalığa salmışlar ve izinizi yok etmişler.''
Ama FBI sizin kusursuzca düzenlenmiş adli sicil kayıtlarınızdan ve sahte belgelerinizden yola çıkıp sonunda bir şeyler buldu. Ve izinizi ikiz kardeşinle 10'ar dakika arayla doğduğunuz Halifax Nova Scotia'ya kadar sürdü.
Spencer aman tanrım diye mırıldandı. Bir de ikizi mi var bunun?
Evet ama birbirlerine benzemiyorlar.
Spencer demek ikizlerden birini buldun ve diğerini de meydana çıkardın öyle mi diyerek Pitt'in yüzüne baktı. İşin bayağı kolaylaşmış.
Pek öyle sayılmaz aslında. Drummer ve kardeşi çok zeki insanlar. Onların aynı şeylerden hoşlanıp aynı şeylerden nefret ettiklerini, aynı yerde aynı tarzda yaşadıklarını ve hep birlikte olduklarını düşünerek hata etmişim. Ama gümüş ve altın işin özüne inmemem için birbirlerine ters düşen roller oynadılar. Drummer herkesle dost geçinen sıcakkanlı bir adamdı ve yalnız yaşıyordu. Bir çıkmaza girmiştim. FBI kurtarma ekibindeki herkesi araştırdı ama Drummer'ın kardeşi olabilecek birine rastlayamadı. Sonra bir olay bize yardımcı oldu ve çözümü kolaylaştırdı.
Gunn gözlerini Drummer'a dikip Deep Fathom kazası değil mi dedi. Ama Drummer'ın o denizaltıyla bir ilgisi yoktu ki o Safo 2'nin mürettebatındandı.
Aslında çok büyük bir ilgisi vardı çünkü kardeşi Deep Fathom'daydı.
Drummer bunu nasıl tahmin ettin peki diye sordu. İkizler arasında garip, kimsenin anlayamadığı bir bağ vardır. Aynı şekilde düşünür, aynı şeyleri hissederler. Birbirinizle hiç ilgilenmiyormuş gibi yaşıyordunuz ama birinizin ölüme yakın olması diğerini de müthiş etkilemişti tabii. Sen de aynen kardeşin gibi o derin karanlık sularda bir denizaltıda kısılı kalmış gibi acı çekiyordun. Gan, evet, şimdi anlıyorum diye araya girdi. Onların orada olmalarına hepimiz çok üzülüyorduk kuşkusuz. Ama Drummer çıldıracak gibi olmuştu. Yine eleme yöntemine yöneldim. Bu kez karşımda Chavez, Kiel ve Merker vardı tabii. Chavez Meksika kökenliydi ve bunu görmemek için kör olmam gerekirdi. Kiel de Drummer'dan 8 yaş küçüktü ve geriye sadece Sam Merker kalıyordu. Spencer kendi kendine konuşur gibi Allah kahretsin diye mırıldandı. Bu adamlara bunca zamandır nasıl kandık biz? Pit Rusların en iyi ajanlarından ikisiyle karşı karşıyaydık ve bizi kandırmaları zor olmadı diyerek gülümsedi. Ha Spencer, sen biraz önce 10 kişi olduğumuzu söyledin ama yanlış saydın galiba. Aslında 11 kişiyiz. Şuradaki karın deşen Jack'i unuttun. Bunu söylerken elinde bıçak hala Dana'nın önünde duran yüzü maskeli Rus askerini gösteriyordu. Hadi suratındaki şu pis maskeyi çıkar da bize katıl artık Merker. Rus askeri sandıkları adam başından şapkasını çıkardı ve yüzünün alt kısmını saklayan boyun atkısını çözüp aldı. Giordino, Woodson'ı bıçaklayan orospu çocuğu demek buydu diye omurdandı. Merker sakin bir sesle, Woodson'ın ilk hatası beni tanıması oldu dedi. Orada kalsaydı yine yaşayabilirdi ama bana saldırması ölümüne neden oldu. Woodson senin arkadaşın da ahlaksız ergele. Casusluk mesleğinde arkadaşlığa yer yoktur. Sandaker, demek gümüş ve altın sizlerdiniz ha diye söylendi. Merker ve Drummer. Her ikinize de güvendim ve sizler Numan'ın bütün sırlarını bunlara sattınız ve hepimize ihanet ettiniz. Bizi 2 yıldır satıyorsunuz. Ne karşılığında? Sadece birkaç pis dolara. Merker bıçağını kınına sokarken pek de öyle birkaç pis dolar sayılmaz amiral diye sırıttı. Beni ve kardeşimi uzun yıllar rahatça yaşatacak kadar para kazandık. Gan peki buraya nasıl geldi bu herif diye sordu. Merker Capricorn'un revirinde Doktor Bailey'nin gözetiminde yatmıyor muydu? Pit ıslak bir mendili başındaki yaraya götürürken Sturgis'in helikopterine saklandı dedi. Sturgis, hayır bu mümkün değil diye bağırdı. Ben kargo kapağını açarken sen de oradaydın ya Pit. İçeride Bayan Seagram'dan başka kimse yoktu, sen de gördün. Ama Merker aslında oradaydı. Doktor Bailey'i atlatıp revirden kaçtıktan sonra kardeşi Drummer'ın kamerasına gitti. Üzerine temiz bir şeyler giydi ve ayaklarına da o kovboy çizmelerini geçirdi. Sonra helikoptere gizlice bindi. Şişme kurtarma botunu atıp onun örtüsü altına gizlendi. Biraz sonra Dana makyaj çantasını aramak için geldi ve arama sırasında örtünün altından çizmeleri gördü. Bu herif de onun başına vurup bayılttı. Dana'yı bir muşambaya sarıp oraya bıraktı ve arka tarafa geçip gizlendi. Yani biz Bayan Seagram'ı bulduğumuzda o hala kargo kompartımanındaydı, öyle mi? Hayır, o zaman gitmişti. Hatırlarsan sen kargo kapağının şalterini kaldırdıktan sonra bir süre içeride bir hareket olup olmadığını anlamak için dinledik. Hiçbir şey duyamamıştık. Çünkü Merker kapağı açan elektrik motorunun sesinden yararlandı ve kontrol kabinine sıvıştı. Biz kargo kompartımanına girerken de kokpit merdiveninden aşağıya indi ve karanlıktan istifade ederek kayboldu. Sturgis, peki ama rotor pallerine çekiç fırlatmanın ne anlamı var? Bunu neden yaptı sanki? Merker, Capricorn'dan yolcu ve kargo getirmemişsin diye konuştu. Kargo kapısını açmadan tekrar geriye dönebilirdin. Kargo kompartmanında kısılıp kalmıştım. Helikopterin orada kalması gerekiyordu. Pit karanlıkta oradan ayrıldıktan sonra yolunu bulmak için Drummer'ın sana verdiği gemi planından yararlandın değil mi diye devam etti. Önce kardeşinin portatif kesici ekipmanını buldun ve başçavuş baskınlı adamları spor salonunda dinlenirlerken çekme kablosunun tellerini yavaş yavaş yakarak kabloyu kopardın. Sonra da helikopterin bağlantı iplerini kestin ve içinde ben olduğum halde gemiden denize doğru yuvarlandığını görünce de pek mutlu oldun herhalde değil mi? Merker, ne yalan söyleyeyim dedi. Bir taşla 2 kuş vurmuştum. Ama tabii... Merker'in konuşması aşağıdaki güvertelerden birinden gelen bir hafif makineli tüfek sesiyle kesildi. Pravlov omuzlarını silkti ve Sandekor'a baktı. Sonra ağızlığındaki sigara izmaritini yere atıp ezdi ve ''Galiba aşağıdaki adamlarınız mesele çıkarıyorlar.'' dedi. ''Zaten yeteri kadar da konuştuk. Fırtına birkaç saate kadar hafifleyecek ve Mihail Kurkov Titan'ı yedeğe alıp çekmek için pozisyon alacak. Amiral Sandekor, lütfen adamlarınıza söyleyin, pompaları iyi çalıştırsınlar. Drummer size deldiği yerleri gösterecek. Adamlarınız oraları hemen kapatsınlar ve su sızıntılarını önlesinler.''
Sandekor öfke dolu bir sesle, ''Yani yine işkence oyununa mı dönüyoruz?'' dedi. Pravlov kararlı bir tavırla, ''Artık oyun istemiyorum amiral.'' dedi. Döndü ve daha önce amirali namluyla dürtüp yere düşüren kısa boylu tıknaz askere bir şeyler söyledi. ''Sonra bu askerin ismi Buski ve alayının en iyi nişancısıdır. İngilizceyi de biraz anlar, sayıları bilir.'' dedi. Bunları söyledikten sonra askere döndü ve Buski diye devam etti. ''Şimdi saymaya başlayacağım. Beşe geldiğim zaman Bayan Seagram'ın sağ koluna bir kurşun sıkacaksın. 10 dediğimde sol kola. 15'te dize ateş edeceksin ve bunu amiral dediğimizi yapıncaya kadar sürdüreceğiz, tamam mı?''
''Pit, işinizi iyi planlıyorsunuz.'' diye konuştu. ''İstedikleriniz olduktan sonra bizleri de öldürüp denize atıvereceksiniz değil mi? Sonra da helikopterle gemiden ayrıldığımızı ve helikopterin de denize düştüğünü söyleyip dünyayı kandıracaksınız. Drummer ve Merker gibi iki de güvenilir tanığınız olacak tabii. Onlar da denizde boğulmak üzereyken yardımsever Ruslar tarafından nasıl kurtarılıp bakıldıklarını herkese yemin ederek anlatacaklardır. Bundan eminim.''
Pravlov bıkkın bir sesle, ''Artık konuşmanın hiçbir yararı yok.'' dedi. ''Haydi Buski.'' Buski silahı kaldırdı ve Dana'nın koluna nişan aldı.
''Pit, beni şaşırtıyorsun Pravlov.'' dedi. ''Drummer ve Merker'in kod adlarını nasıl öğrendiğimi ya da kimliklerini öğrenir öğrenmez onları neden yakalamadığımı hiç mi merak etmiyorsun yani? Senin ismini nasıl öğrendiğimi bile sormadın.''
''Aslında merak ediyorum tabii ama artık önemi yok bunların. Durumum bir şey değiştirmez. Sana ve arkadaşlarına hiç kimse ya da hiçbir şey yardım edemez. Ne CIA ne de Amerikan donanması yardıma gelebilir. Artık konuşmak yok, tamam mı?''
Pravlov Buski'ye döndü. ''Bir!'' diyerek saymaya başladı.
''Albay Pravlov, dört dediğinde sen öleceksin Buski.''
Buski hiçbir şey anlamamış gibi baktı ve kımıldamadı.
''İki!''
''Dinle beni Pravlov. Titan'ı ele geçirme planınızı biliyorduk. Amiral Sandekor ve ben bunu 48 saattir biliyoruz.''
Pravlov başını salladı. ''Son blöfünü de kullandın. Üç!''
Pit omuzlarını silkti. ''Akacak kanların sorumlusu sen olacaksın Pravlov.'' dedi.
''Dört!''
Aynı anda kulakları sağır edici bir silah sesi duyuldu ve Buski ne olduğunu bile anlamadan alnının tam ortasına yediği bir kurşunla sırt üstü, bacakları iki yana açılarak Pravlov'un ayakları dibine düştü. Dana korkunç bir çığlıkla yere doğru savrulduğunu hissetti. Pit koca vücudunu onu korumak amacıyla Dana'nın üzerine atmış ve yere düşürüp ona kalkan görevini yapmaya çalışmıştı. Giordino da aynı şeyi Sandekor'a yaptı ve üzerine atladı. Onu yere yıkıp üzerine kapandı. Diğerleri de olanları anlamış ve bir saniye bile beklemeden savunma pozisyonlarını almışlardı. Herkes bir yana kaçarken Drummer ve Merker birbirlerini görünmez bir iple bağlıymış gibi aynı anda yere düştüler. Salonun uzak köşelerinden silah sesleri duyulmaya devam ederken Rus askerleri de toparlanmışlar ve hafif makineli tüfeklerini salonun ilerisindeki karanlık bölümlere doğrultup ateş açmışlardı. Ama boş yere atış yaptıkları belliydi. Askerlerden biri isabet aldı ve yüzüstü yere düşüp hareketsiz kaldı. İkincisi ensesine yediği merminin etkisiyle silahını havaya fırlatıp bağırarak yere düşerken bir diğeri yavaşça dizlerinin üzerine çöktü ve göğsündeki iki kurşun yarasına bakarak yere kapaklandı. Şimdi Pravlov o cehennemin tam ortasında yalnız başına kalmıştı. Önce yerde yatan askerlere ve sonra da Pit'e baktı. Yüzünde yenilgiyi ve ölümü kabullendiğini gösteren bir ifade vardı. Pit'i başıyla selamladı ve tabancasını çekip rastgele çılgın gibi ateş etmeye başladı. Mermisi bitince tabancasını indirdi ve öldürücü mermi yağmurunun gelmesini bekledi. Ama kimse ona ateş etmiyordu. Silah sesleri birden kesilivermişti. O zaman neler olduğunu anladı. Onu öldürmek istemiyorlardı. Bu bir tuzaktı ve o da küçük, masum bir çocuk gibi bu tuzağın tam ortasına rahatça yürüyerek gelmişti. Ruhunun derinliklerinden yükselen bir ses Aydi ismi tekrarlayıp duruyordu. ''Marganin,
Marganin, marganin.
Ayrımın sonu. Sayfa 276.